alanda yönetim bilişim uzmanıyım. 16 yıl Adıyaman Üniversitesi'nde görev yaptım bu arada. Yani geçmişim burada. 1,5 yıldır Kayseri Üniversitesi'ndeyim. Bu proje vesilesiyle tekrar burada birlikte sizlerle olmak benim için de çok iyi oldu yani. Büyük bir mutluluk benim için. Şimdi tabii aranızda sayısal bölüm okuyan var mı? Matematik demiyorum bak, sayısal bölüm. Hangi bölüm? Elektrik, elektronik. Hemşirelik. Hemşirelik. Diğer arkadaşlar? Edebiyat. Sosyoloji var mı? Felsefe var mı? Tamam. Edebiyat ağırlıklı bir sınıfımız var. Tamam. Şimdi matematik falan deyince böyle irit olmayın, tamam mı? Yani matematik. Matematik deyince aklınıza hep böyle sayısal falan şu bu geliyor ama hani matematikte problem çözmek demek. Aslında siz bir metni okuyorsunuz, metni analiz ediyorsunuz. Yaptığınız işin yani kelime dediğiniz şey anlam karşılığı itibariyle soyut bir şey, doğru mu? Soyut bir uğraş yani metin dediğiniz şey, şiir dediğiniz şey soyut bir uğraş. Duygu dediğiniz şey soyut, duygulara hitap ediyor. Yani matematikle ilişkisini öyle kurmaya çalışın diyeyim. Zaten burada olayımız bambaşka. Olimpiyat madalyalı yapay zeka, buradaki olimpiyat madalyası uluslararası matematik olimpiyatlarındaki madalyadan bahsediyoruz. Şimdi matematik biliyorsunuz zor bir uğraş. Herkes yapamıyor. Çeşitli sebeplerle herkes yapamıyor. Ya doğru kişiyle başlamıyor ya doğru eğitimle başlamıyor bir şekilde. Herkes yapamıyor. Herkesin yapamamasının sebebi çok boyutlu oluş. Ve belirleyici, matematiği ne kadar yapabiliyorsan mesleğini neredeyse o belirliyor. Doğru mu? Dünyanın her yerinde bu böyle. Sadece Türkiye'de değil. İşte dünyanın süper gücü şu an kim? Amerika. Ve uluslararası matematik olimpiyatlarında her zaman üst üste en çok altın madalya, gümüş madalya toplayan ülke de Amerika'dır. Eğer görürseniz ki üst üste atıyorum başka bir ülke, diyelim ki Çin, altın, gümüş madalya kazanmaya başladı uluslararası matematik olimpiyatlarında. Bilin ki süper güç o oluyor demektir. Zaten aralarında da bir rekabet söz konusu süper güç olma konusunda. Şunu da söyleyeyim, Amerika son zamanlarda hile yapıyor. Nasıl? Çinli matematikçileri devşirip, vatandaşlık verip Amerikalı gibi bu sınavlara sokuyor. Çünkü gerçekten artık Çin onları yakaladı. Yani gayri resmi bir şekilde şu an Çin bu olimpiyatlarda önde. Peki matematik olimpiyatlarının yapısı ne? 1959'dan beri gençler bu olimpiyatlar yapılıyor. Ulusal matematik olimpiyatları yapılıyor ülkelerde. Bizim ülkemizde de yapılıyor. Burada şampiyon olan ekipler, gruplar özel olarak hazırlanıyor ve uluslararası matematik olimpiyatlarına yönlendiriliyor. Ve orada ekipler yarışıyor. Örneğin 2025'te 110 ülkeden toplam 630 yarışmacı katılmış matematik olimpiyatlarına. Yapısı şu şekilde, 2 gün süre veriyorlar. Her gün 3 problem veriyorlar. Ve 4,5 saat süre veriyorlar. Örneğin bugün olimpiyatın ilk günü. Bunun tamamınıza diyelim ki bir ekipsiniz. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. 3 soruyu önünüze koyuyorlar. Ortak çözüyorsunuz. Sadece kağıt kalem serbest. Başka her şey yasak. Sadece kağıt kalem. 3 soru. 4,5 saat süre. İkinci gün yine 3 soru, 4,5 saat süre. Yani toplam 9 saatte 6 soru soruluyor. Her soru 7 puan. Yani toplam 42 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmanın yapısı bu şekilde. Madalya sistemi de ortalama yaklaşık katılanların %8'i altın madalya, %17'si gümüş, %25'i bronz madalya kazanıyor. 2025'te toplam 72 altın madalya verilmiş. Yani 630 yarışmacıdan sadece 72'si altın madalya kazanmış. Altın baraj, hani dedik ya her soru 7 puan, tam puan 42 diye 35. Yani sınır 35. 35 puanı geçenler altın madalya kazanıyor. Öyle düşünün. Ve bu sınır baraj her yıl değişiyor soruların zorluk seviyesine göre. Mesela 2024'te bu baraj 29 puandı. 46 yarışmacı tam 35 puan alarak 2025'te altın madalya almaya hak kazanmış. 2025'te de 5 yarışmacı, sadece 5 yarışmacı 6 sorunun tamamını tüm detaylarıyla çözerek 42 tam puan almış. Düşünün, bütün dünyada sadece 5 kişi başarabilmiş o 6 sorunun tamamını verilen sürede çözebilmeyi. Bu büyük bir meydan okuma, tamam mı? Çünkü çok yüksek bilişsel, zihinsel, soyut bir faaliyet aslında matematik. O yüzden devletlerin birbirine rekabet ettiği ve birbirlerine meydan okuduğu bir alan. Peki bir insan matematiği problemini ya da karşılaştığı herhangi bir problemi, günlük hayatta da olabilir, nasıl çözecek, nasıl çözüyor? Yani bu aşamalar neler? Bu sadece matematik olarak düşünmeyin. Siz de bir problem çözüyorsunuz. Bir paragrafla, bir metinle karşılaşıyorsunuz, doğru mu? Yani onu çözmeye çalışıyorsunuz. Adımlar aynı, değişmez. Önce karşılaşma. İlk adım karşılaşma. Problem fark edilir, dikkat soruya yönelir, merak veya kaygı oluşur. Yani problemle ilk karşılaşma anın. Sonra temsil. Verilenler neler, istenenler neler, bu ilişkiler kurulur. Yani bana ne verilmiş, ne isteniyor. İnputlarım neler, çıktılarım neler şeklinde anlamlandırmaya çalışırız. Sonra sezgi, arama. Yani zihin benzer problemleri, teoremleri ve olası yolları çağırır. Şimdi sen bir problemi okuduğun anda onu nasıl çözeceğinle ilgili bir sezgi beliriyor sende, doğru mu? Yani bir hemen çok hızlı bir şekilde bir yere mail ediyorsun. Bu soru böyle çözülür. Bu filan konu, filan konunun filan tarzı, değil mi? Hemen yöneliyorsun. Bazı sorularda tıkanma süreci oluyor. Ne yapıyorsun? Deniyorsun, olmuyor. Aklına gelen yöntem çalışmıyor. Başka yöntem denemen gerekiyor. Bu duraklama, tıkanma safhasının bir sonraki safhası kuluçka safhası. Diyelim ki problemi uğraştın, bir saat uğraştın çözemedin. Onu dert etmeye başlarsın kendini. Yani bu herhangi bir sosyal olay da olabilir, duygusal bir şey de olabilir. Ne yapıyorsun ondan sonra? Yastığa kafayı koyuyorsun. Sen onu düşünmesen bile zihnin onunla arka planda meşgul oluyor mu? Seni meşgul ediyor. Hatta bu biraz daha sende fazlalaşırsa olay evhama döner. Doğru mu? Vesveseye döner. Biraz daha abartırsan hastalığa da dönebilir. Takıntıya, obsesif takıntıya dönebilir. Ama bu kuluçka safhası önemli. Bilinç altında problemin çözümüne ulaşma noktasında bir faaliyet devam ediyor burada. Tamam mı? Yani bilinç altında faaliyet devam ediyor. Sonra aydınlanma süreci. Bir an işte bir ilham gelir. Hani yeri zamanı önemli değil, değil mi? Bir anda dersin ki tamam ben çözümü buldum. Bu olabilir. Yüksek ihtimalle bu. Aydınlanma safhası. Bazen ilham olur. Bazen işte bir şeyle karşılaşırsın vesaire. Sonra ne yaparsın bu aydınlanmadan sonra? Yönünü tayin ediyorsun. Sonra biçimlendirme ve ispat. Yani sezgi adım adım bir çözüme dönüşmüş oluyor. Aydınlanma sürecinden sonra. Fikir mantıklı sıra ve açık gerekçelerle yazılı bir ispat, çözüm haline getiriliyor. Sonra doğrulama, hatalar ayıklanıyor, çözüm test ediliyor. Ve anlama safhası. Çözümün neden çalıştığı, nereye genellenebileceği ve ne öğrettiği kavranır. Yani sonuca ulaşmak bizim için yeterli değil. Biz bundan ne anladık? Bunu çözdükten sonra kendimize ne kattık? Bundan sonra ne yapacağız? Tamam mı? Anlama safhası da bu. Bütün teknoloji, gençler, insanlık var olduğundan beri, bütün teknoloji mahlukatı anlamak ve onu modellemek üzerine kuruludur. Bütün bilimler de bunun için vardır. Tamam mı? Sayısal, sözel fark etmez. Mühendislik fark etmez. Yani doğada gördüğün bir şeyi taklit etme çabası. Anlamlandırma çabası. Bak önce anlamlandırma çabası, öğrenme. Öğrenirken onu modelliyorsun. Modelledin, sonra taklit ediyorsun. Tamam mı? Mesela uçmak. Kuşlara bakıyorsun, uçak. Değil mi? Ya da işte bir duygu halindesin. O duyguyu ifade etmen lazım. Nasıl? İşte şiir yazıyorsun. Bir kelime çıkartıyorsun. Yeni bir anlam yüklüyorsun. Yeni bir kavram çıkartıyorsun. Tamam mı? Yani bütün olay ne? Gözlemlemek. Gözlemlediğini bilime dökebilmek. Modelleyebilmek. Bütün olay bu. O yüzden yapay zeka aslında bu bahsettiğimiz sürecin bir yansıması. Peki niye problem çözmeyi insan bu şekilde yapıyor? Yapay zekayı niye tartışıyoruz biz Uluslararası Matematik Olimpiyatları düzleminde? 2024'te DeepMind sistemleri AlphaProof ve AlphaGeometry iki tane versiyon, tamam mı? Gümüş madalya kazanıyor Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında. 6 sorudan 4'ünü doğru cevaplıyor. Ama verilen süreyi aşıyor, onu söyleyeyim. Normalde 4,5 saat süre veriliyor ya. O süre sınırı yok. Yani epeyce bir uzun sürüyor. 6 sorudan 4'ünü doğru cevaplayarak gümüş madalya kazanıyor. Bu olaydan sonra bu matematik olimpiyatı soruları yapay zeka ajanları için kendini ispatlama platformuna dönüşüyor. Yani hangi yapay zeka daha iyi? Buna karar vermek için artık matematik olimpiyatlarını referans almaya başlıyorlar. Peki yapay zeka normalde bir dil modeli, unutmayın. Yapay zeka bir dil modelidir. Bir matematik problemini nasıl çözüyor? Girdiği alıyor, problemi metin olarak veriyoruz değil mi? Siz de mesela bazen bir soruyu çözemiyorsun ama yapay zekaya soruyorsun. Örneğin dedin ki bir çiftlikte 24 tavuk, 16 inek var, kaç hayvan vardır dedin. Yazdın işte Gemini'ye veya GPT'ye yazdın. Sana çok hızlı bir şekilde cevap üretecek değil mi? Peki bunu nasıl yapıyor? Tokenizasyon dediğimiz süreç var. İşin sayısal kısmı burada. Hızlı geçeceğim. Ama öğrenin, bilin yani yapısını öğrenmemiz lazım. Yani bizim yapay zekayı insanla kıyaslarken dikkatli olmamız lazım. Sen iki şeyi kıyaslıyorsan eğer, ikisini de çok iyi tanıman lazım. Bir insanı, yani insanda neler var, sınırları neler? Diğeri yapay zeka. Nedir, nasıl çalışıyor? Yani ikisini de iyi bileceksin ki doğru bir hüküm verebilesin. Model metni kelime veya parça düzeyinde işler, tokenizasyon dediğimiz. Ve her kelimeye bir sayısal değer atar. Mesela bir çiftlikte dedi 1'e 1052, çiftlikte 6291, 24 315, tavuk 7823 gibi tokenizasyon süreci dediğimiz süreç. Tamam? Geçmişteki etiketlemelerden ve veri tabanından bunu çıkarıyor. Sonra bunları ikilik sayı sistemine çeviriyor. Neticede bu işlemcide işlenen bir şey değil mi? CPU dediğimiz bilgisayarın işlemcisinde işlem görüyor. İşlemci nasıl çalışıyor? 0-1-0-1. Yani elektrik var, akım var, akım yok. 1-0-1-0. Bütün teknoloji bu. Bit sistemini ikilik sisteme çeviriyor. Sonra işliyor ve sana sonuç üretiyor. Burada bağlam kurma söz konusu. Yani tokenizasyondan sonra, sayısallaştırmadan sonra bağlam kurma devreye giriyor. Verilenler istenen sonuç ve problem türü arasındaki ilişkiler hesaplanıyor. Ve hangi bilgi önemli? Burada ön plana çıkarıyor. Mesela burada hangi bilgi önemli? 24 ile 16 önemli değil mi? Yani işlem yapacaksa bu iki sayısal değer üzerinden işlem yapacak. Bunu ön plana çıkarıyor. Sonra örüntü tanıma. Yani bu iki sayısal değeri tespit etti. Ne yapacak? Çarpacak mı? Toplayacak mı? Bölecek mi? Buna nasıl karar veriyor? Eğitimde görülen benzer problem yapıları ve çözüm kalıpları etkinleşir. Yani biz modele aslında eğitiyoruz. Önceden ona soru kalıplarını veriyoruz. Problem kalıplarını veriyoruz ve nasıl çözüleceğini veriyoruz, öğretiyoruz. O da kendisine bir girdi geldiğinde kütüphanesine gidiyor, nasıl yapıldığı ile ilgili görüyor örüntüyü ve onu tatbik ediyor aslında. Sonra aday çözüm üretiyor. Yani birden fazla çözüm yolunu üretir, karşılaştırır. Aynı anda yapıyor bunu, tamam mı? Paralel dediğimiz bütün o çözüm yollarını aynı anda deniyor. Çözüme yaklaştığı denemeleri önceliyor, diğerlerini eliyor ve nihayetinde çözüme gidiyor. Adım adım çıktı verme. Çözüm semboller, işlemler ve kısa açıklamalarla adım adım sunuluyor. Daha sonra kontrol etme. Yani bazı hataları model kendisi yakalayabiliyor. Ancak kriter matematiksel adımlarda sonuç kesinlikle dış denetimle doğrulanmalı. Yani bir matematik uzmanının sonucunu, bu işin sonucunu gerçekten bu ajan doğru yaptı mı yapmadı mı yapay zeka kesinlikle doğrulaması gerekiyor. Son safhada anlamlandırma benzeri açıklama. Dikkat edin bakın anlamlandırma demiyorum. Anlamlandırma benzeri açıklama. Yapay zeka kavramlar arasındaki ilişkileri dilsel olarak modelleyerek çözümün ana fikrini açıklayabilir. Bu gerçek bilinç değil, ilişki temelli açıklama üretimidir. Bilinç dediğimiz şey gençler insana özgü bir şey. Bakın akıl, şuur, bilinç bunların her biri farklı kavramlar doğru mu? Yani biz bunlara eş anlamlıdır diyemeyiz değil mi gençler? Lügatçeniz iyidir diye düşünüyorum. Benden daha iyidir diye düşünüyorum değil mi? Kavramlar önemli çünkü. Bak bilinç başka bir şey, şuur başka bir şey, akıl başka bir şey. Yani bunları çok iyi şey yapmamız lazım. Buradaki olay tamamen açıklama. Tamam mı? Dilbazlık yani. Peki ne oldu da tartışmalar alevlendi bu matematik olimpiyatları üzerinden? 2024'te gençler 28 puanla gümüş madalya alınırken 2025'te 35 puanla altın madalya aldı ama burada şu önemli 2024'teki sistem lean dilini kullanıyordu. Bu matematiksel problemlerin veya mantıksal çıkarım isteyen yani bir doğrudan diğer doğruyu elde etme dediğimiz tamam mı? Mantıksal çıkarım isteyen problemlerde ki kullanılan dil özel bir programlama dili matematik için lean dili. Fakat 2025'te Gemini DeepThink doğal dilde matematik ispat yaptı. Lean dilini kullanmadı. Lean dilini çok üst düzey o dili bilen matematik uzmanları ancak anlayabilir. Ama Doğal dilde matematik ispatı temel matematik bilgisi olan herkes takip edebilir. Ne demek istiyorum birazdan söyleyeceğim. Bu doğal dilde matematik problemini çözdüğü için acaba anlayarak mı çözdü bu problemi yapay zeka diye bir tartışma ortaya çıkıyor. Ve verilen sürede çözüyor. Yani 4,5 saatlik resmi süreyi de aşmıyor. Lean kullanıldığı, yani bir önceki yılda süre sınırı yok. Ve burada kesinlikle hani uzman olmayan birinin anlamayacağı vaziyette durum çözüyor ama. Ama burada hem çözümü takip edebiliyoruz, doğal dilde çözüyor, hem de verilen süreyi aşmadan çözüyor. Peki nasıl yaptı bunu Deepthink'in mekaniği? Bir paralel düşünme, tek bir çözüm yoluna bağlı kalmadan birden fazla ada ispat yolu üretiliyor ve karşılaştırılıyor. Aynı anda paralel çözümler dediğimiz. Sonra uzun çıkarım süresi, daha uzun düşünme zinciri kuruyor. Ara sonuçları kontrol ediyor, hatalı yolları eliyor. Mesela çok yoğun yapay zeka kullanan var mı aranızda? Çok yoğun kullanan. Mesela zorladığınız zaman, konuyu çok uzattığınız zaman bağlamdan koptuğuna hiç şahit oldunuz mu? Saçmalamaya başlıyor değil mi? Ya da işte ben sana şu bilgiyi vermiştim ama sen bunu yok sayarak bu işe ilerliyorsun dediğiniz oldu mu? İşte orada uzun düşünme zinciri dediğimiz o tekonizasyon zincirlerinin kopmasından kaynak. Yani bir yerde o bağlamdan kopuyor. O sınırı ne belirliyor? İşte onun size sunduğu imkan. Yani ne kadar size açmışsa bellekte yer o belirliyor veya süre. Sonra takviyeli öğrenme çok adımlı matematiksel muhakeme için ödül sinyalleriyle gelişir. Sonra kaliteli matematik külliyat. Yani bunun bir veri tabanı var ve o veri tabanına erişerek kendisine verileni ona benzeterek yakalayarak o benzerliği yakalayarak onun üzerinden ilerliyor. Bu çok önemli. Yani şimdi düşünün edebiyatçısın. İşte divanları okuyacaksın. Ne güzel olur değil mi? Şöyle bir barkod sistemimiz olsa dıt dıt dıt dıt diye geçsek. Arkadaşınız harika. Kaç tane ezberledin? 1500 tane şiir ezberlemiş. Şiir diyorum ama beyit ezberlemiş arkadaşınız. Şimdi düşünün bu büyük bir uğraş. Şimdi dediğimiz sistem olsa işte o Elon Musk'ın uğraştığı var ya Neuralink diye projesi var onun. İşte bir çip yerleştirecek şeye beyne denemeler yapıyor. İşte o dıt dıt dediğimiz olay o şey olacak. Kitabı işte dıt tamam hafızamızda artık aldık onu gibi. Tamam mı? Böyle bir şey olsa ne güzel olurdu değil mi? İşte yapay zeka burada birazcık farklı. Kendi külliyatını, geniş külliyatını kullanabiliyor. Yani bütün veri tabanlarına erişebiliyor şu an. Açık kapalı fark etmez. Bütün veri tabanlarına aynı anda erişebiliyor. Kapasitesine bağlı olarak. Bu müthiş bir fark. Deepthink bu şekilde çalışıyor. Bakın bu 2025'teki matematik olimpiyatlarının ikinci problemi. Geometri sorusu. Matematik olimpiyatlarında sorular hep sözel verilir gençler. Yani şu altta çizdiğim şekil var ya. Şu altta çizdiğim şekil kesinlikle verilmez. Şu verilir. Sen bu veriden bu geometriyi çizmen lazım. Sonra soruyu çözmeye geçeceksin. Tamam mı? Bu kuraldır. İşte DeepMind gençler tıpkı insan gibi doğal dilde önce bunu çiziyor. Bak çizmek görsel bir şey gençler. Dikkatinizi çekerim. Bak lean dili tamam bir kod tık tık tık tık yazıyor. Çözmeye ama çizerek çözmek insani bir durum tamam mı? Yani çözüm yolu açısından. Yani düşünün işte az çok Öklit geometrisi görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Mesela ne yapıyoruz? İşte bir çizgi çekiyoruz. Kenar ortay veya açı ortay veya işte Z kuralı diyoruz. Paralellik kuruyoruz. Bir ilaveler yapıp oradaki açıyı veya uzunluğu bulmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Bu insani bir şey. Doğal dil yani. Doğal olan. İşte DeepMind bu şekilde önce çiziliyor. Tamam mı? Sonra ilişkiyi kuruyor. Sonra problemi çözüyor. Yani sana görsel olarak bunu sunabiliyor ve sen takip edebiliyorsun. Çizmesi bambaşka bir olay oluyor. Artık işte orada artık tartışma alevleniyor. Anlıyor mu? Anlayarak mı çözdü? Mesele bu. İşte burada gençler soru şu. Bir sistem doğru cevap üretiyorsa gerçekten anlıyor mudur? Doğru cevabı verdiyse sana, soruyu doğru çözdüyse bu anladığı anlamına gelir mi? Gelir diyenler, gelmez diyenler. Peki biz anlamadığımız bir şeyi çözebilir miyiz? Anlamadığımız bir problemi çözebilir miyiz?
Hem gelebilir hem gelemez. Elindeki veriye bağlı. Yani seyirlerisi ne kadarsa o kadar gelebilir.
Veriye bağlı diyorsun. Evet. Yani kendimiz üzerinden gidelim. Mesela anladık diyelim ki anladık soruyu. Anladığımız onu kesin çözeceğimiz anlamına gelir mi? Bir bu.
Hayır gelmez.
Anlamak ayrı bir şey, çözmek ayrı bir şey değil mi? Anladım. Peki doğru çözümü bulduk. Bir soru düşün. Doğru çözümü buldun. Bulduğun kesinlikle anladığın anlamına geliyor mu?
Hayır.
İnsan için söylüyorum ha, dikkat edin.
Hayır.
Öyle değil mi? Bunlar farklı şeyler. Dolayısıyla bir sistemin doğru cevap üretmesi gerçekten söyle. Tamam. Gerçekten anladığı anlamına gelmiyor. Peki bunu nasıl anlatacağız? Şimdi biz öğrendik, hissettik değil mi? İliklerimize kadar hissettik. Şimdi siz burada bir eğitim alıyorsunuz. Niye? Bunu yansıtabilmeniz lazım bu eğitimi, doğru mu? Doğru kullanıp doğru yansıtmanız lazım. Öğrencileriniz olacak, kullanacaksınız bunu. Belki akademik kariyer yapacaksınız, orada kullanacaksınız. Belki öğretmen olacaksınız, orada kullanacaksınız. Fark etmez değil mi? En güzel örnek Çin odası örneği. John Searle'in Çin odası. Tamam mı? Bunu aklınıza tutun. Deney şu. Odaya birisini koyuyorlar. Odaya koydukları kişinin Çince bilip bilmediğini test ediyorlar. Şuradan Çince bir soru veriyorlar. Odanın bir tarafından Çince bir soru veriyorlar. İçeride de bir kural kitabı var, yönerge ve Çince karakter arşivi, yani Çince ile ilgili bir şeyler var. Eğer diyor çıktı, Çince olursa ve cevap doğru olursa içeride oturan kişinin Çince bildiğini kabul edecekler. Şimdi buradan içeriye Çince bilmeyen birini oturtuyorlar. Tamam mı? Çince soruyu veriyorlar. O bir süre sonra, T süre sonra cevabı Çince ve doğru bir şekilde veriyor. Ama Çince bilmiyor. Nasıl yaptı bunu? Sözelcisiniz gençler. Sentaksla yaptı. Yani kelimeleri doğru dizdi. Kendindeki karakter arşivini, yönergeyi kullandı. Kelimeleri doğru bir şekilde dizdi. Sentaks dediğimiz olay. Ve Çince doğru cevabı verdi. Ama biliyor mu Çince? Bilmiyor. Kuralları doğru uyguladığı ve doğru cevaba ulaşması Çince'yi bildiği anlamına asla gelmez. Bu çok meşhur bir deneydir. Semantik dediğimiz, değil mi? Semantik dediğimiz olayla sentaks bambaşka. Semantik anlam anlamıyor. Sentaks var mı? Var. Hem de mükemmel. Dilbazlık seviyesinde. Tamam mı? Devam edelim. Burada mesajımızı veriyoruz. Sentaktik olarak çok güçlü. Semantik olarak da yorumlanabilir olabilir. Çok da iyi yorum olabilir. Ama bu sistemin anlamı insan gibi kavradığını kesinlikle göstermez. İkinci kavram gençler, stokastik papağan. Stokastik papağan, Bender'ın bir çalışması bu. Yayınlanmış bir çalışma bu arada. 2021. Stokastik papağan, bir papağan cümleyi kurabilir değil mi? Cümle kurabilir bir papağan. Peki anladığı anlamına gelir mi papağanın? Yok. Sadece taklit edebiliyor değil mi? İşte modeller niyet veya anlamdan yoksun bir şekilde eğitim verilerindeki dilsel formları olasılık hesaplarıyla bir araya getirir. İşte buna stokastik papağan diyor. Tamam mı? Olay burada bitiriyor. Ama bu kadar da alçaltmayalım. Yani yapay zeka bir papağandan ibarettir de diyemeyiz. Yani bunu dememiz de yapay zekaya birazcık hakaret olur mu? Olur yani. Tamam mı? Ama uç bir şeyle kavramın anlaşılması için bir Çin odası deneyi, iki bu stokastik papağan terminolojisi kavramların oturtulması açısından önemli. Bakın bir örnek, bu hava bugün çok dediğim zaman devamında ne diyeceksin belli değil mi? İşte güzel olabilir, soğuk, yağış falan filan. İşte sana diyor ki bugün hava çok güzel, sen diyorsun oğlum nereden bildi falan. Ne yapıyor? Önceki kelimelerinden bir şeyler yakalıyor. Sen işte önceki cümlelerde güneş kullanmışsan, çiçek kullanmışsan, temiz gibi bazı kelimeler kullanmışsan devamında ne diyecek? Güzel diyecek. Bu tamamen rastsal olasılık hesabıdır gençler. Başka hiçbir şey değil. Önceki verilere dayanıp tokenizasyon yapıp olasılık hesabı yapıyor. En yüksek olasılık atadığı kelimeyi cümlenin devamına getiriyor. Bu şekilde kelimeleri diziyor. Sentaksı bu şekilde yapıyor.
Yapay zekanın metodu da bu değil mi?
Bu işte, onu söylüyoruz zaten. Bu şekilde sentaks yapıyor. Bir sonraki kelime. Ama bakıyorsun harika. Çok güzel. Peki bunun riski ne? Matematiği daraltma riski var gençler bunun. Yani şöyle düşünün. Matematiğin belli bir tanımı yok ama matematik aritmetiktir. Yani işlem. Ondan sonra evrensel bir dildir, doğrudan doğru elde etme sanatıdır, mantıksal ve bilimsel yöntemler bütünüdür. Matematik bunların tamamıdır ve dersin başında söylediğim insanın doğadaki biçimleri fark etmesiyle, düzen arayışıyla, mantık ilkeleriyle, kavram kurma gücüyle gelişmiş bir bilimdir, bir dildir. Dolayısıyla siz eğer bu matematiği sadece işte bir işlem dizisi, bir işlem silsilesi gibi görürsen yapay bir şekilde, o zaman matematikteki derinliği, bütün o zenginliği, kavramsallığı, o kutsallığı hiçe saymış olursun, yok saymış olursun. Yani matematik bu kadar sığ olmamalı, olamaz. İşte bu yapay zekanın matematik üretiminde kullanılması veya bilimsel üretimde kullanılmasının en büyük riski bu. Sadece işlem yanından ibaret hale getirmesi. Yani işin ruhunu, özünü kaybettirmesi. Çok sayıda yol üretmek mi, doğru yolu seçebilmek mi? Poincaré gençler matematiksel keşfin esasında ne olduğunu söylüyor. Ta yıllar önce söylüyor bunu. Matematikçi diyor, sonsuz olasılık içinden verimli olanı ayırt eder diyor. Bu sizin için de geçerli, tamam mı? Yani sonsuz olasılık var. Sen sezgilerinle, önceki müktesebatınla çok anlık bir şekilde diyorsun ki budur. Müthiş bir şey. Yani yaratılışın Cenab-ı Allah'ın bize verdiği müthiş bir lütuftur bu, tamam mı? Yani o sonsuz olasılık içinden işte diyor keşif o seçme yetisinin ta kendisidir diyor. Ve anlık gerçekleşiyorum. Anlık. Devam edelim. İnsan yön verir, değer biçer ve sorumluluk alır gençler. Bu en önemli farktır. Yani yapay zeka yön veremez, değer biçemez, sorumluluk alamaz. Ne yaparsan yap. Yön veren sensin, değer veren sensin, anlamlandıran sensin, sorumluluk alan da sensin. Ne yaparsan yap. Bu çok önemli. Yapay zeka aday çözüm üretir, farklı yolları dener, hızlı yapar, uzun işlemleri takip edebilir, alternatif ispat taslakları verebilir, hataları bulmana yardım edebilir. Ama insan için önemli olan nedir? Problemin neden önemli olduğunu insan belirliyor, çözümün anlamını ve sınırını insan sorguluyor. Hatalı varsayımı tespit edecek olan yine insandır. Kavram kuran, genelleyen, değer biçen insandır ve en önemlisi epistemik sorumluluk insandadır. Yani o üretilen bilginin sorumluluğu insandadır. O sorumluluğu başkasına atamayız. Çünkü bu sistemi kuran da insan değil mi? Kuran da insan, kullanan da insan, yöneten de insan, sorumluluğunu alan da insandır. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Dolayısıyla biz yapay zekayı düşünce dünyamızın yerine koyacağımız, atayacağımız bir sistem olarak asla görmememiz gerekiyor. Tam tersine işte düşünmemizi derinleştiren yardımcı bir araç olarak görmemiz gerekiyor. Bunu bir protez gibi düşün. Yardımcı bir protez. Çok güçlü bir asistan olarak düşünün. Eskiden işte hocalarımız bize, hocamı takdim etmedim. Bu vesileyle takdim edeyim. Danışman hocam. Yıllarca ilminden istifade ettim. Hala da istifade etmeye devam ettim. Mustafa hocam, doçent hocamız matematik bölümünde. İşte his hocamızın asistanlığını yaptık eski deyimle. Hocamız işte bize verirdi 10 tane kaynak. İşte bunu okuyun, gelin veya bir başlık, bir konu verirdi. Bununla ilgili literatürü tarayın, gelin derdi. Belki bizim bir ayımızı alırdı bu. Şimdi öyle değil. İşte uygun ajanlarla vereceğim dersin devamında. Bir saat içinde o konuyla ilgili ne var, ne yok, özetleri, bağlamları, öncesi, sonu, hepsi. Yani çok güçlü bir asistandır, yardımcıdır. Bunu unutmayın. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Akademik olsun veya olmasın. Üretim olsun, teknoloji olsun, fark etmez. Hangi işi yapıyorsanız yapın. 4S kural dediğim bir kural var. Akılda kalıcı olması için böyle şey yaptım. Hepsi S ile başlıyor çünkü. Sor, sorgula, sına, sahiplen. Yani yapay zekayı kullanırken bu 4 rehberi unutmamamız gerekiyor. Sor, yani tek bir cevapla yetinme. Sana verilen ilk cevapla yetinme yapay zekayı kullanırken. Her zaman sor. Farklı çözüm yolları iste. Neden böyle yazdığını sor. Alternatif bakışlar iste. Tamam mı? Hep sor yani. Sonra sorgula. Nerede yanılabilir? O cevaba dikkate alarak. İşte risklerimiz nelerdir? Çelişki var mı? Yok mu? Derinleştirmeye çalış. Sana rehber olacak çünkü, o doğru mu? Sonra sına. Sana verdiği cevapları muhakkak sorgulaman gerekir. Sınaman gerekir. Doğru mu? Değil mi? Sıkıntı var mı? Karşı örneği var mı? Veya niye öyle oldu? Sına. Sonra sahiplen. En önemli safha bu. Ne olursa olsun son söz, son üretim, son dokunuş kesinlikle modele bırakılmaz. Yapay zekaya bırakılmaz. İnsan olarak onu bizim yapmamız gerekiyor. Çünkü o bağlamı gençler ve sorumluluğu, bağlamı kuran, sorumluluğu alan insan. Tamam mı? Ucunda insan var. Burası çok önemli. Lütfen bir dikkatinizi verin. Dersin sonu zaten. Bu kısmın sonu. Blok yapacağım bu arada. Uyumayın. Şimdi alt taraftan bakın şimdi bak. Alt taraftan bakalım. Hani dedik ya bütün mahlukatları, doğayı görüp anlamlandırmaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bütün teknoloji, bilgi ve ilim buradan doğuyor. Doğru mu? Bakın. En başta, en aşağıda daha doğrusu duygusal alan dediğimiz pasif alış girdiği safhası his ve algı var. His ve algılarımız. Şimdi kavram bu. Karşılığı gençler, bizim insani olarak kavram bu. Karşılığı bilişsel algı. Yani bilgisayarların algılamasını sağlamak. Nasıl yapıyoruz bugün bunu? Sensörlerle yapıyoruz. Doğru mu? Sensörler sıcaklık ölçüyor mu? İşte sen hissediyorsun ya sıcak oldu, ceketimi çıkarayım bilmem ne. Bilişsel olarak nasıl yapıyoruz bunu? Sensörlerle yapıyoruz. Sıcaklık ölçüyor, mesafe ölçüyor, basınç ölçüyor, nem ölçüyor. Doğru mu? Sesin yüksekliğini ölçüyor. Bakın hepsini ne yapıyoruz? Sayısallaştırarak yapıyor. Yani bir reel değer atayarak yapıyor sürekli. His ve algı konusunda, bak hissiyatlar ama daha farklı, dikkat edin. Algı konusunu hemen hemen büyük bir olasılıkla, büyük bir çoklukla başarmış durumdayız teknolojik olarak. Yani bizim algıladığımız her şeyi bilgisayara da algılatabiliyoruz. Ama hissiyat farklı. Hissiyat dediğin şey o süreçteki hissettiklerindir. Dokundun sıcak. Verdiğin tepki nedir? Elini çekeceksin. Canın acıdı. His, hissiyat, mutluluk, huzur. Bunlar var mı? Bunları modelleyebilir misin? Mümkün değil. Bak burada teknolojiyle kendi insani kavramları kıyaslayarak katman katman ilerleyelim. İkinci katman mantıksal alan, aktif işleme alanı, zeka ve akıl. İşte yapay zekanın alttan başladık. Çalıştığı yer bura. Zeka, akıl, şuur, bilinç değil mi? Burada, burada bu safhada. Ne yapıyoruz? Burada da kısmen var mı? Var. Çünkü bir takım akıllı işler yapıyor mu? Yapıyor. Bir takım tutarlı sonuçlar üretiyor mu? Üretiyor. Burada da kısmen ne yapabilmişiz? Teknolojiyi yakalayabilmişiz. Bir üste çıkıyoruz gençler. Zihinsel alan. Fehim, idrak ve irade. Sözelciler. Lügatçeniz nasıl? Şimdi fehmetmek ne demek?
Anlamak.
Şimdi anlamak dersek tam karşılar mı? Bak fehmetmek aslında
anlamak
dersek olmaz. Fehmetmek demek bir anda bütün derinliklerine nüfuz ederek kavramak demek aslında. Anlamak, anladım, evet anladım. Anladım dersin geçersin, anladım. Ama fehmetmek daha derinlikli bir kavram. Bütün detayıyla, bütün derinliğiyle anlık olarak kavramak, fehmetmek. İdrak, bak o da bambaşka bir kavram.
Kavramak,
idrak etmek. Yani aklımızla değil mi? Aklımızla idrak etmek, onu kavramak. Ama akıldan farklı, dikkat edin. Akıl araç olarak kalıyor orada, dikkat et. Sonra irade. Şimdi bu katmana baktığınız zaman teknolojiyi bu katmana çıkarabilir misin? Fehim, idrak, irade çıkarabilir misin? Zorlarsın değil mi? Yani düşünün alt iki katmanda rahattık biraz değerlendirirken ama bu katmanda artık ne oldu? Zorlanıyoruz. Teknolojiyi bu katmana taşımakta zorlanıyoruz. Bir üst kavrama bakın. Ahlaki alan dediğimiz bilinç ve vicdan. Buraya mümkün mü? Mümkün mü gençler? Bilinç. Vicdan artık bakın ne seviyeye gelecek? Bir üst seviyeye bakın. Parladığı için okunmuyor olabilir. Sezgi, hikmet ve marifet. Bakın insanı insan yapan. Düşünün irade yeryüzünde başka hiçbir canlıya verilmiş mi? Verilmemiş. O yüzden sorumluluk bize verilmiş. İrade yeryüzünde başka hiçbir canlıya verilmemiş. Tamam mı? Yani cüzi irade dediğimiz. Ne yapıyoruz? Kendi seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Hayvanlar gibi içgüdüsel hareket etmiyoruz biz. Hayvanlar içgüdüsel hareket eder. Anneliğini içgüdüsel yapar. Doğru mu? Avcılığını içgüdüsel yapar. Beslenmesini, çoğalmasını içgüdüsel yapar. Ama insan öyle değil. İnsan hissiyatlı, tam donanımlı, değil mi? Sorumluluk almış, sorumluluk yüklenmiş, irade sahibi varlıktır. Dolayısıyla sezgi dediğimiz, hikmet dediğimiz, marifet dediğimiz kavramlar olayı ne yapıyor? Başka bir boyuta taşıyor. Artık o seviyelerde gençler teknolojiden bahsetmemiz mümkün mü? Veya yapay zekanın veya ilişkili teknolojilerin o seviyeye çıkması mümkün mü? Yok. Bakın herkes yerini aşağı yukarı gördü değil mi? Bildi. Yani sınırlarımızı iyi çizmemiz gerekiyor. Kavramları iyi oturtmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili lügatçenizi de geliştirmenizi tavsiye ederim. Ben etimolojiyle aram iyidir. Sizinki benimkinden daha iyi olmalı. Değil mi gençler? Ne oldu, tıkandım mı? Evet, kaynakçamı veriyorum. Niye böyle oldu? Evet. Şimdi kaynaklara dikkat edin. Uzatmak istemiyorum. Hızlı geçeceğim ama. İşte kullanılan yazılımların kaynakları var burada. Bakın en önemsediklerimi söyleyeyim. Yani burada mesela Kant'tan, Poincaré'den, Merleau-Ponty'den özellikle algı, bilişsel algı, tamam mı? Yani bu algı üzerine yazılmış çalışmalar çok kıymetli. Felsefik tartışmalar var burada, tamam mı? Bunlara bakmanızı tavsiye ederim, tamam mı? Merleau-Ponty, Poincaré, ondan sonra Kant, bunların şeyine bakın. Onun dışında bakın az önceki piramidimizi hatırlayın. Orada işte Aristo'dan, Gazali'den, İbnül Arabi'den, İbn Sina'dan, Kantman'dan, bunlardan kesinlikle faydalanmamız lazım o kavramları oturtmak için. Onu da söyleyeyim. Diğerleri de kullandığım işte haber kaynaklarının vesaire şeyi. Burada örnek olması açısından beyanda bulundum. Bakın ben bu sunumun tamamını yapay zeka kullanarak hazırladım gençler. Tamamını. Tabii içerik bana ait. Bunu söyleyeyim. Nasıl yapıyoruz? İşte bir tane dosya açıyoruz. İşte konumuz bu. İşte karar veriyorsun orada. Diyorsun ki benim şeyim işte matematik olimpiyatları üzerinden yapay zeka gerçekten anlıyor mu anlamıyor mu? İnsani melekelerle bunun kıyası. Değil mi? Konu bu. İşte ne yapıyorum? Ondan sonra içerik oluşturmaya başlıyorum. Dinleyiciye önce olimpiyatları anlatmam lazım değil mi? İşte onu bir bilmesi lazım. Niye burada bunlar yapılıyor? Niye yapay zekayı matematik olimpiyatına sokuyoruz falan filan değil mi? Bunlara karar veriyorum. En son diyorum ki işte buna göre bir sunum içeriği düzenle veya iyileştir. Veya hata var mı? Daha iyi nasıl olabilir? Her bir sayfayı da yine yapay zeka kullanarak görselleştirdim. Bakın kullanım beyanını da buraya ekledim. Bu çok önemli. Etik olarak kullanmak meşrudur ama mutlaka ekleyeceksiniz. Özellikle ChatGPT ve Gemini. Gemini'yi ağırlıklı olarak kullandım ama onun dışında diğer sunumunda vereceğim araçlardan da kullandıklarım oldu gençler. Bu ilk dersimizin sonu.